Kültür ve sanat. Bir milletin kalkınmasında, gelişmesinde güzel sanatların, memleketteki her çeşit faaliyetin ve özellikle fikir faaliyetinin, yazı faaliyetlerinin, kültür faaliyetlerinin önemli bir yeri vardır. Türk milletinin milli varlığını korumak, geliştirmek, Türk milletini uyandırmak ve yükseltmek yolunda kültür ve sanatın seferber edilmesi lazımdır. Sanat faaliyetlerinin başıboş, çeşitli düşman fikirlerin, çeşitli düşman faaliyetlerinin elinde alet ve oyuncak olmamalıdır. Sanat faaliyetleri Türk milletinin ahlakını bozmak, Türk milletinin kültürünü yok etmek, Türk milletinin fikir faaliyetlerini öldürmek, onu fikirsiz, ruhsuz, milli benliğinden uzaklaşmış, milli benliğini öldürmüş hale getirmek yolunda kullanılmamalıdır. Milli doktrin, dokuz ışığın Türk milletinin gelişmesinde, kalkındırılmasında göz önünde bulundurduğu bu hususu, bilhassa kültür ve sanat hayatımızın, fikir hayatımızın, fikir hareketlerinin, yazı hayatımızın %100 milli hedeflere doğru yönelmiş, milli hedeflerin emrinde Türk milletinin gelişmesini, yükselişini sağlayacak yönde seferber edilmesini birinci planda kabul ediyoruz. Özetle kültür ve sanat, milli hedeflerin, milli ülkülerin emrinde Türk milletinin gelişmesi, kalkınması için seferber edilmeli, gençler bu yönde yetiştirilmelidir. Başıboş bırakılan kültür ve sanat daima bir milletin bozulmasına, gelişmesine sekte vurulmasına sebep olur. Bu bakımdan kültür ve sanatımızı Türk milliyetçileri olarak hiçbir zaman başıboş bırakmayacağız. Solcu, komünist, Marksist, ne idüğü belirsiz, soysuz, Türk milletinin ahlakına kasteden kültür, sanat, fikir hareketlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Size büyük bir ilke işaret ediyorum. Büyük bir prensibi işaret ediyorum. Ancak Türk milletine yararlı olacak faaliyetler için Türkiye'de hürriyet tanırız. Türk milletini zarara uğratacak, onun hayatı için tehlike teşkil edecek hiçbir harekete hürriyet tanınamaz. Türk milletini yıkma, Türk milletini yok etme hürriyeti diye bir hürriyet olamaz. Böyle bir hürriyet bu topraklarda tanınamaz. Güzel sanatların planlı bir şekilde milli hedeflere doğru seferber edilmesi suretiyle bütün Türk milletinin harekete geçirilmesi, Türk milletinin, Türk halkının milli enerjisinin seferber edilmesiyle Türk milletinin kalkınması kısa zamanda gerçekleşebilir. Çünkü Türkiye'de sermaye birikimi yoktur. Türkiye'de birçok imkansızlıklar vardır. Bunların yenilmesi ancak Türk milletinin faaliyete geçirilmesi, uyandırılması, milli davalarının sahibi haline getirilip milli enerjinin, Türk halk enerjisinin seferber edilmesi suretiyle bu sermaye birikimi yokluğu karşılanabilir ve Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması kısa zamanda başarılabilir. Dünya gelişmiş ve gelişmekte olan milletler mücadelesine sahne olmaktadır. Her millet kendi varlığının devamı, kendi gelişmesi ve yükselmesi için mücadele etmektedir. Emperyalist ülkeler yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin olan ülkeleri istila eder, orayı sömürürlerdi. Sömürmek için bazen emperyalist ülkeler birbirleriyle rekabete girerlerdi. Evvelce hammadde kaynakları zengin fakat kendisi zayıf olan ülkeleri emperyalist ülkeler kuvvet zoruyla, silah zoruyla elde ederler ve sömürürlerdi. Bugünse yeni bir sömürgecilik ortaya çıkmıştır. Neokolonyalizm. Bu tür sömürgecilik neye dayanmaktadır? Burada bir millet hangi milleti sömürmek istiyorsa o milletin gençlerine, aydınlarına musallat oldular. Kendi kültürlerini aşılamaya çalıştılar. Bunun için de o memleketlerde okullar açtılar. Burada talebelere kendilerini sevdirmeye çalıştılar. Onlara her türlü medeni imkanları, maddi hayatın güzelliklerini tattırıyorlar ve bu kendilerine sempati duyan insanların yardımı ile o topraklarda kendilerine askeri, iktisadi, siyasi ve kültürel çıkarlar sağlıyorlar. Bunun adına neokolonyalizm denmektedir. Ruslar bu maksatlarla Moskova'da Arkadaşlık Üniversitesi adı altında 30 bin öğrenciyi eğitebilecek kapasitede bir üniversite kurdular. Buraya umumiyetle Asyalı ve Afrikalı öğrencileri alıyorlar. Onlara kendilerini sevdirip komünist yapıyorlar. İsrail, Mısır bile bunu yapmıştır. Peki bu milletler bunu düşünüp yapıyorlar da bizimkiler niye uyanmıyorlar? Biz niye kültür emperyalizmini uygulamak yolu ile başka milletler üstünde milli menfaatler temin etmek yoluna gitmiyoruz? Dış Türkler hazır Türk kültürünün temsilcisidir. Türkiye onlardan ne isteyecek olursa onlar bunu kanları pahasına yaparlar. Yabancılar neokolonyalizm yolu ile başka ülkelerde kendilerini seven insan yetiştirirken biz çeşitli ülkelerde tutsak bulunan ve bizle irtibat kurmak için çırpınan dış Türklerden faydalanmıyoruz. Dış Türklerle ilgilenmek menfaatimiz icabıdır. Milletlerin karakterleri. Dünya üzerinde yaşayan her millet ayrı bir karaktere sahiptir. Milletler inancı, töre, gelenek, görenek, milli vasıfları ve karakterleri bakımından birbirinden farklıdırlar. Bir milletin gelişmesinde, kalkınmasında, yükselmesinde bu milli vasıfların, karakterin rolü oldukça fazladır. Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca yenilmez olmasını sağlayan ve bugüne kadar her felaketin üstesinden gelerek her tehlikeyi çiğneyip üstüne çıkmasını sağlayan bazı milli vasıfları, gelenekleri ve inançları vardır, karakteri vardır. Bunların başında asla yenilmeyi kabul etmemek, asla mağlup olmayı kabul etmemek, boyun eğmeyi kabul etmemek, boyun eğmeye, mağlup olmaya karşı çıkmak görüşü gelmektedir. Teslim olmayı ret, mağlup olmayı ret, yenilmezliğin sırrıdır. Durumumuz ne kadar kötü olursa olsun, ne kadar imkansızlıklar içerisinde bulunursak bulunalım, hiçbir zaman yılmayacağız. Çünkü yenilgiyi, teslim olmayı kabul etmemek, Türklüğün ezeli şiarıdır. Tarihte bunu binlerce defa ispat etmiştir. Bizi kısa zamanda geliştirecek, yüceltecek, büyük yapacak, kurtaracak olan büyük fikir, büyük ruh, yenilgiyi, teslim olmayı kabul etmeme, daima yenmek için çalışma, çabalama düşüncesi ve inancıdır. Bu ruh ile, bu inanç ile yükselmek, milli bir devlet olarak, bir millet olarak yükselmek, yeryüzünün en güçlü, adaletli, ilimde, teknikte en büyük bir şevk, büyük bir heyecan ve azimle çalışmalıyız. Milletimizin gelişmesi, kalkınması için yapacağımız bu çalışmada şahsi değil, milli menfaatleri göz önünde tutmalıyız. Çünkü şahsi menfaat, ihtirasları insanları küçültür. Halbuki kendi şahsını değil, milletini yükseltmek için büyük bir aşk ve ihtirasla dolu olmak insanı yükseltir. İşte hakiki sır budur. Türkiye'nin coğrafi durumu. Türk milletinin, Türk milliyetçiliğinin düşmanları çoktur. Türk milletinin büyümesine, gelişmesine mani olabilmek için her çareye başvururlar. Bunun en önemli iki sebebi vardır. Birincisi, Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik durumu, diğeri de Türk milleti olduğumuzdan duyulan endişedir. Üzerinde yaşadığımız vatanın bulunduğu topraklar, coğrafi mevkiimiz stratejik bakımdan çok önemlidir. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Kıbrıs ve Afganistan'ın bulunduğu Orta Doğu bölgesi petrolleriyle meşhurdur. En zengin petrol kaynakları burada, Türkiye çevresindeki topraklardadır. Romanya, Bakü, İran'da Ahvaz, Irak'ta Musul, Kerkük, Basra Körfezi ve Suudi Arabistan'ın güneyindeki, Mısır'daki, Libya'daki petroller dünyanın iştahını üzerine çekmektedir. Bu önemli bölgeye karadan ve denizden giden yollar bir kalenin kontrolündedir. Bu kale kimin elinde ise Orta Doğu'yu o kontrol eder. Bu kale Türkiye'dir. Öyle bir kale ki Kafkasya'dan inen yollar, İran'ın giriş çıkış yolları, Suriye'yi, Irak'ı Avrupa'ya bağlayan yollar bu kaleden geçmektedir. Bugün Orta Doğu petrollerinden Batı ülkeleri faydalanmaktadır. Oraya giden yollar, orayı kontrol eden burçlar Türkiye'dedir. Türkiye, Batı ile beraber olursa, bu petrollerden Batı yararlanacak, Doğu ile beraber olursa, Doğu faydalanacaktır. Türkiye'nin güçlenip büyümesi, Orta Doğu'daki komünist emellerine set çekeceği gibi, bu bölgedeki milletler arası entrikaları da önleyecektir. O yüzden Orta Doğu'daki petrollerden faydalanmak isteyen, Orta Doğu'da hakimiyeti tek başına ele geçirmek isteyen her devlet, her millet, Türkiye'nin, Türk milletinin güçlenmesini, gelişmesini istemez. Bir de Türk olduğumuzdan doğan bir kısım endişeler vardır. Geçmiş tarihe bir göz atacak olursa, tarihte kurulan 8 cihan devletinin 3'ü Türkler tarafından kurulmuştur. Bir millet olarak tek başına 3 cihan devleti kuran, her gittiği yere nizam, teşkilat götüren Türk'ten çekinmektedirler. Batı Hun Kağan'ı Attila, Batı Roma kapılarına kadar, Osmanlı Devleti Avrupa ortalarına, Viyana kapılarına kadar dayanmıştır. Bunun neticesi, milletlerin yüreğinde eskiden kalan bir korku, kin duygusu vardır. Türk milleti gelişir, eski kuvvet ve kudretine kavuşursa, diğer devletler, diğer milletler çok şeyler kaybedeceklerdir. Bugün Yunan da, Bulgar da, Rus da, İngiliz de, Fransız da hissen bize karşıdır. Çünkü zamanında hepsini yenmiş, ezmişizdir. Batılı devletlerin içinde yaşayan bir korku vardır. Bizim eskisi gibi dirilip, tarihte olduğu gibi töremiz icabı büyük işler yapmamız, onları ezmemiz, tekrar Avrupa ortalarına kadar gelmemiz korkusudur. Bugün 28 milyon nüfuslu İran'da 15 milyona yakın Türk vardır. Bulgaristan'da, Yugoslavya'da milyonlarca Türk tutsak durumdadır. Bozuk, millilik vasfına layık olmayan eğitim yüzünden tutsak yaşayan Türk boyları, yabancı devletlerin Türk milletine düşmanlıkları neslimize, gençlerimize anlatılmamış, bu düşman devletler masum, dost devlet olarak gösterilmiştir. Tarihte galip geldiğimiz zamanlar mağluplara çok dürüst, insanca davranmışızdır. Zulüm etmemişizdir. Ama biz mağlup olduğumuz zaman onlar vahşice davranmışlar, zulüm yapmışlar, her türlü ahlaksızlığı yapmışlar. Böyle anlarda medeni dünya sesini bile çıkartmamıştır. Bize, milli güvenliğimize karşı bir hareket yapılıp da biz onu bastırınca, gerekli tedbirleri alınca, Türkler barbarlık ediyor denmiş, Türk milletine karşı girişilen katliamlarda ise medeni dünya sesini çıkartmamış, hatta katliamı yapanlara alkış tutmuştur. Romanya'da bir Köstence şehri vardı. Orada Türkler yaşardı. Köstence bir Türk şehriydi. Ruslar burayı işgal edince, burada çoluk çocuk demeden yakarak, asarak, kılıçla yok etmişlerdir. En sonunda 1963'te Kıbrıs'ta bu tip vahşet meydana gelmiştir. Bir doktor binbaşının silahsız karısı ve çocuğu banyoda makineli tüfekle delik deşik edildi. Buna dünya devletleri tepki göstermediler. Bunda çeşitli faktörler rol oynamıştır. 1. Onlar Hristiyan milletleri bize karşı tercih etmektedirler. Haçlı zihniyeti hala devam etmektedir. 2. Bir de Türklere karşı duydukları nefret ve onları yok etme duygusudur. Biz Türk milliyetçileri olarak bunları bileceğiz. Ona göre hazırlanıp, kendimizi yetiştirip, her türlü imkanları kullanıp, Türk milletini yüceltmeye, geliştirmeye, ona eski gücünü kazandırmaya gayret edeceğiz. Milli eğitimimiz. Gelişmecilikte karşı karşıya bulunduğumuz bir diğer mesele de milli eğitim sistemimizdir. Gelişmek, yükselmek isteyen bir millet, milli eğitimine çok önem vermek mecburiyetindedir. Bugünkü milli eğitim sistemimiz, Türk çocuklarını, Türk milletinin milli değerlerine bağlı, milli kültürüyle yoğrulmuş, milli şuur sahibi, milliyetçi bir ruh ve milliyetçi bir ihtiras sahibi olarak yetiştirememektedir. Bunun yerine sadece bilgi yüküyle yüklenmiş ve bencil, menfaat ihtiraslarıyla dolu insanlar haline getirmektedir. Böyle bir sistem ile yetişen çocuk, Türk milletinin menfaatlerinden önce kendi menfaatini gözetmektedir. Milli eğitimimiz, milli şuur, milli terbiye vermekle beraber, yetişecek çocuklarımızı milletin sırtına bir yük, bir asalak olarak değil, hangi okulu bitirirse bitirsin, bitirdiği andan itibaren hayatın her yerinde Türk milletine değer kazandıracak, onu geliştirecek, kalkındıracak bir terbiye, bir bilgiyle yetiştirmesi lazımdır. Milli eğitim, Türk milletinin sosyoekonomik hedef ve ihtiyaçlarına göre planlanmalı, yönetilmelidir. Bu ne demektir? Mesela Türkiye'nin ne kadar doktora, mühendise, iktisatçıya vesaireye ihtiyacı varsa bunlar tespit edilecek ve buna göre bir eğitim politikası takip edilecektir. Şimdiye kadar bu düşünülmemiştir ve düşünülmüyor da. Bugün fakültelerde nerede açık varsa rastgele hiçbir teste tabi tutmadan, kabiliyetleri göz önüne almadan dolduruyorlar. Bunun böyle olmaması lazımdır. Eğitim, teknik eğitim vermek amacını gütmelidir. Yaşadığımız çağ teknik çağıdır. Kalkınmak için teknik eğitim şarttır. Türkiye'nin kısa zamanda ileriye gitmesi, sanayileşmesi için eğitimin dünya çapında yüksek vasıflı, ilim adamı ve teknik kadro hazırlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra milli kültür geliştirilecek, yükseltilecek ve yayılacaktır. Milli kültürün temeli Türk dilidir, Türkçedir. Türkçe bugün iç ve dış hücumlara uğramakta ve baltalanmaktadır. Bugün bir arı dilciler grubu var. Bunlar Türk dilini sadeleştiriyoruz diye uydurma sözlükler yapıyorlar. Biz bu uydurmacılığa karşıyız. Milli olmayan, milli kültür, milli karakter ve milli şuur yaratamayan bir eğitim sistemi, çağ dışı, zararlı, iflas etmiş bir eğitim düzeninden başka bir şey olamaz. Bugün ülkemizde yürürlükte bulunan eğitim sistemi maalesef böyledir. Ancak reforme edilmek istenen eğitimimize getirilecek olan reform hükümlerinin milli şuur ve milli kültüre dayalı olduğunu görememenin ıstırabı içindeyiz. Eğitimden beklenen şudur: bir ülke içinde yaşayan genç dimağları birbiriyle kaynaştırmak, onlara tarihlerini, ülke şartlarını öğretmek ve milli kalkınmada personel sermayesinin faydalı bir biçimde yetişmesine dikkat etmektir. Başka bir deyimle, eğitimin iki görevi vardır. Birinci görevi milli kültür ve milli şuuru yaratmak, ikinci görevi ise bu kültür ve şuur milli kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Her sistemin kendine özgü modelleri vardır. Mesela Marksist ya da faşist ülkede bunlar o sistemlerin esas aldığı değerlere göre tespit edilir. Marksist bir düzende asıl olan ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeye katkıda bulunmadır. Bu sebeple Marksist sistemlerde fertlerin eğitiminde sadece bu yön esas alınır. Bir de buna ilaveten Marksist rejim ve düzene ihanet etmemek, buna bağlı kalmak şuuru verilir. Türk milli eğitim sistemi, yukarıda da belirttiğimiz gibi iki ana hedefe yönelmiş olmalıdır. Evvela genç dimağlara mensup oldukları milletin tarih, kültür ve değerleri anlatılmalı, onlar bunlarla yoğrulup birbirleriyle kaynaştırılmalıdır. Ayrıca ülke kalkınmasında üretici, araştırıcı katkıları getirecek bir kafaya sahip olmalıdır. Reform taslağında biz sadece bunlardan ikinci unsura önem verildiğini görmekteyiz. Oysa bir ideolojiye, özellikle milli kültür, haslet ve şuura varamamış insanların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaları mümkün değildir. Türkiye'nin kalkınma yolları. Millet olarak, devlet olarak, başka milletlerin, başka devletlerin sömürgesi olmamak istiyorsak, varlığımızı devam ettirmek istiyorsak, kalkınma faaliyetlerimize hız vermemiz lazımdır. Biz, Türk milliyetçileri olarak, ülkücüler olarak, bugün Türk milleti için en güzeli, en iyiyi, en mükemmeli, her ne pahasına olursa olsun elde etmek için harekete geçtik. Türk milletini yeniden eski, şerefli, büyük günlerine kavuşturmak, hiç kimseye avuç açmadan, kendi gücüyle ayakta durabilen, gelişmiş, kudretli, kuvvetli, büyük Türkiye'yi meydana getirmek azmiyle harekete geçtik. Açmış olduğumuz bayrak, başlatmış olduğumuz hareket, aziz Türk milleti tarafından büyük bir anlayışla ve takdirle karşılanmakta, milliyetçi hareket, 9 ışık hareketi her gün güçlenmekte ve yurdun her tarafından ses vermektedir. Konumuz, Türk milletini bu çizdiğim yönde en kısa yoldan en yükseğe çıkarmak için uygulanması gerekli usuller ve prensiplerdir. Milletimizin yaşaması, yükselmesi için her şeyden evvel tek kalp olarak çarpmak, tek ruh, tek ses halinde birlik, beraberlik içinde bulunmak lazımdır. Bugün birçok felaketlere uğramış olmamıza rağmen hala yeryüzünün en büyük milletlerinden birisi Türk milletidir. Tuna Nehri'nden Balkan dağlarından Çin'e kadar hala Türkler uzanmaktadır. Hala Türklerin yurdundan geçilmektedir. Bu büyük milletin tarihte yapmış olduğu büyük işler ve gelecekte yeniden ortaya çıkaracağı büyük varlık, bölgelerde gözü olan Türk milletinin güçlenmesinden endişe duyan bir takım yabancı kuvvetleri, yabancı çevreleri endişelendirmektedir. Bunun içinde Türk milletinin güçlenmesini, kalkınmasını engellemek için her şeyden evvel milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozacak, parçalayacak fesat tertipler, fitne hareketler halkımızın içine, milletimizin arasına yayılmaya, salınmaya çalışılmaktadır. Türk milletinin kalkınması için her Türk'ün daima birinci planda gözetmesi icap eden husus, birliğin korunması, beraberliğin korunması, bizi parçalayacak, bizi birbirimizden soğutacak, bizi birbirimize karşı getirecek her tertibin el birliğiyle karşısına dikilmek olmalıdır. Milletimizi kalkındırmak için açtığımız mücadelede her şeyden önce üzerinde durduğumuz husus, kendi özümüze, kendi benliğimize dönmektir. Biz Türk'üz ve kendimize benzeriz. Kuvvetli, vasıflı, meziyetli, iyi ahlaklı bir milletiz. Başkalarını kopya ederek yükselmemiz mümkün değildir. Kendi benliğimize, kendimize dayanacağız. Kendi özelliklerimize döneceğiz. Dönmek zorundayız. Kendi milli adetlerimize, ahlakımıza döneceğiz. Ama modern ilmi, modern tekniği de alıp, onda da bir an önce yükselmenin çarelerini bulmak suretiyle memleketimizin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacağız. Hızlı kalkınabilmemiz, gelişebilmemiz için ilim ve tekniğe ehemmiyet vermemiz, ilimde ve teknikte zaman kaybetmeden süratle en yükseğe çıkmamız lazımdır. Kalkınmada nüfusun önemi. Türk milletinin yükselmek, güçlü, kuvvetli olmak, büyümek için karşı karşıya bulunduğu bir önemli mesele de nüfus meselesidir. Bugün Türkiye'mizin nüfusu 45 milyon civarındadır. 1970'lerdeki nüfusumuzun sayısıdır. 1998 itibariyle 70 milyondur. Kilometre kareye düşen nüfus yoğunluğu 50 kişidir. Avrupa'da 360 kişidir. Japonya'da 395 kişi. Avrupa'nın yarısı kadar nüfus yoğunluğu yapmak istesek, nüfusumuzu 4 misli arttırmamız gerekir. Bu da 150 milyon civarında olabilir. Türkiye 100 milyonu, 150 milyonu besler mi? Türkiye 300 milyonu besler. Son 5-6 senedir memleketimize bir moda, bir hastalık gelmiştir. Nüfus kontrolü. Aile planlaması, nüfus kontrolü. Neden? Çoğalmayalım. Hızlı çoğalıyoruz. Çoğalma da kalkınmamızı yavaşlatıyor. Şimdi kalkınmamızı yavaşlatıyor diyorlar. Öyleyse Türk milletinin yarısını kes, kalan yarısı daha rahat yaşasın. Böyle şey olur mu? Bir de öğreniyoruz ki nüfus kontrolü için, aile planlaması için yabancı bir memleketteki bazı teşekküller Türkiye'ye 50 milyon lira tahsis ediyorlar. Her sene 50 milyon lira veriyorlar. Bu 50 milyon lira çocuk önlenmesini sağlayan tertipleri kabul eden bir kimseyi ikna ettiler mi, ikna eden doktora da, hasta bakıcıya da prim olarak ödeniyor. Yani Türk milletinin çoğalmasını bu derece istemeyen, Türk milletinin çoğalmasından endişe duyanlar var. Türk hükümetleri de bunu kabul etmişler, kanun haline getirmişlerdir. Biz bunu Türk milleti için büyük tehlike sayıyoruz. Milletlerin kuvvetini, kudretini meydana getiren belli başlı unsurlar vardır. Bunların başında nüfus gelir. Bunların başında toprak genişliği gelir. Bilimde, teknikte ilerilik gelir. Kaynaklar gelir. Bunlardan en önemlisi olan nüfus, bir milletin hakiki güç kaynağıdır. Türk milletinin ekonomik kalkınmasının baş sebebidir. Avrupa'daki Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi milletlerin iktisadi ve sanayi gibi kalkınmalarında nüfuslarının hızla çoğalmasının büyük tesiri olmuştur. Birçoklarının iddia ettikleri gibi nüfusun hızla çoğalması kalkınmayı yavaşlatan bir sebep değildir. Şimdiye kadar geçmiş olan tarihi misallerle görülmüştür ki nüfusun hızla çoğalması kalkınmayı daha çok hızlandırmış olan bir faktördür. Çünkü kalkınma bilhassa bizim gibi ilimde, teknikte o kadar ileri gidememiş memleketlerde kol gücüne ihtiyaç gösterir, insan çokluğuna ihtiyaç gösterir. İnsan olmayan yerde kalkınma olmaz. O memlekette isterse dünyanın en zengin yeraltı, yerüstü kaynakları olsun, o kaynakları kullanacak insan nüfus olmadıktan sonra o kaynaklar ne işe yarar? Onun için biz nüfus kontrolüne, nüfusumuzun artmasını engelleyici faaliyetlere karşıyız. Bunu Türk milletinin gelecekteki hayatını katletmek, idam etmek gibi bir cinayet olarak görüyoruz. İdarede kararsızlık. Gelişmekte, kalkınmakta olan memleketlerin idarecileri de seçkin kimseler olmalıdır. Milletini iyi tanıyan, adet, ananelere sadık, dini, ahlaki görüşleri milletinkine uygun aydınlar milleti idare etmelidir. Milleti seçkin bir idareci kadrosu idare etmelidir. Gelişmekte olan Türkiye'mizin karşılaştığı diğer önemli bir mesele de memleketimizdeki otorite buhranıdır. İdarede kararsızlık ve ciddiyetsizliktir. Bir memlekette her şeyden evvel nizam, devlet otoritesi ciddi bir şekilde hakim olmazsa, o memleketi yıkmak isteyen fesat hareketleri rahatça faaliyet imkanı bulur. Bugün Türkiye'mizde birçok yıkıcı faaliyetlere rastlıyoruz. Bütün bu faaliyetler bugüne kadar Türkiye'yi idare edenlerin idarede kararsızlıkları, ciddiyetsizlikleri ve otorite buhranından faydalanarak faaliyet göstermekte, gelişmekte olan güzel Türkiye'mizin başına bela olmaktadırlar. Türk milletinin de içinde bulunduğu bu perişan durumdan bir an önce kurtulması, gelişmesi, milliyetçi idareci kadroların iş başına geçmesine bağlıdır. İdareler karar verirken milletlerin tercihlerine göre vermelidir. Milletimiz gelişmek isteyen, büyümek isteyen, ekonomik kalkınmasının tamamlanmasını arzulayan bir tercih içindedir. Aciz, isabetsiz iktisat politikalarından vazgeçip, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun milli bir iktisat politikası, ekonomik bağımsızlığımızı sağlayıp dışarıya sanayi ürünler ihraç edebilecek bir politika olmalıdır. Bunun için sanayi yatırımlara öncelik verilmelidir. Sanayi yatırımları gerçekleştirebilmek için her türlü tasarruflara öncelik tanınmalı, vatandaşın tasarruf arzusu teşvik edilmelidir. Tasarruf ve kalkınması milli kaynaklara dayanmayan bir ülke bağımsızlık iddiasında bulunamaz. Hatalı yatırımlar. Bir diğer meselemiz, halkımızın binbir fedakarlıkla ödediği vergilerden meydana gelen bütçelerin yıllardan beri israf edilmesi, yanlış kullanılmasıdır. Memlekette olan yatırım politikasının hatalı oluşudur. Yıllardan beri yalnız bugünkü iktidar tarafından değil, bundan önce 10 sene, 20 sene, 25 sene evvelinden beri bu memlekette milletin binbir fedakarlıklarla ödediği vergilerden meydana gelen bütçe, süslü binalara, gösterişli faaliyetlere, milletin kalkınmasını sağlamaktan uzak, milletin hakiki kalkınması ile ilgisi olmayan faaliyetlere harcanmış, israf edilmiş olmasındandır. Yatırımların sanayiye, memleketi kalkındıracak yönde yapılması lazımdır. Diğer faaliyetler, diğer harcamalar bekletilmelidir, geriye bırakılmalıdır. evvela Türkiye'nin bugünkü üretimini gerek tarım alanında gerek sanayi alanında bugünkü üretimini 100, 200, 500, 1000, 10 bin misline çıkaracak yatırımlara harcanacaktır. Bunun dışında diğer faaliyetler zaruri ihtiyaçlarla karşılanacaktır. Bu kısa zamanda verim sağlar, kısa zamanda Türkiye'nin kurtuluşunu hazırlar. Yoksa üretim sağlamayan, gelir getirmeyen, halkın kalkınmasını sağlamayacak olan bilmem nerede süslü hükümet binası, tiyatro binası şunu bunu yapmak, yanlış istikamette bu memleketin imkanlarını kullanmaktır, doğru değildir.